Kapalı havalara, soğuk günlere veda. Taptaze bahara ise merhaba. Tabiat aylar süren uykusundan uyanıyor, dönüşüyor ve yenileniyor. Sen de doğayla birlikte değişmeye ve yenilenmeye ne dersin? Merak etme, yalnız değilsin. Bu değişim yolculuğunda Hayvel, uzman psikologlarıyla her zaman yanında.
Herkese merhaba, bu kaydı 26 Ekim'de alıyoruz. Başlığımız yargıdaki çürüme. Bu meseleyi anlatmaya Ayhan Bora Kaplan'a dönük operasyondan başlamıştık. Ankara'da Süleyman Soylu ile yakın ilişkileri olan Ayhan Bora Kaplan ve çetesine düzenlenen operasyon, emniyette bir takım çevrelerin Kaplan çetesini koruduğunu gözler önüne seriyordu. Fakat sadece emniyet değil, çetenin ilişki ağı yargıya da sirayet etmişti. Suçlanan isimlerden biri de dönemin Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'dı. T24'ten Tolga Çardan, 10 Ekim'deki yazısında Yüksel Kocaman'ın görev sürecinde Kaplan çetesine ne yapıldığını yazmıştı.
Kocaman'ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı 19 Ocak 2017-24 Aralık 2020 döneminde Kaplan hakkında 8 ayrı adli soruşturma başlatıldı. Farklı savcılarca yürütülen adli soruşturmalardan sadece birisinde Kaplan hakkında dava açıldı. Açılan tek dava da zaten Mart 2017'de. Kocaman'ın göreve başlamasından 2 ay sonra. Kocaman'ın başsavcılık görevini şimdiki başsavcı Ahmet Akçı'ya bıraktığı güne kadar geçen sürede açılan 7 ayrı dosyada ise takipsizlik kararı verildi.
Ankara'nın emniyet ve yargı bürokrasisinin bir takım çetelerle ilişkilenmesi apolitik bir mesele de değildi. Yani sadece çıkar amaçlı bazı çeteler yoktu ortada. Çünkü bu çeteler ülkücülük kisvesi altında nam salıyor, 15 Temmuz'da bu devleti biz kurtardık diye ortalarda dolanıyorlardı. Dolayısıyla politik bir muhtevası vardı söz konusu çetelerin. Bu haliyle aslında 1997'de Susurluk'ta teşhir olan çeteler ve devlet arasındaki ilişkiyi 2023'te yeniden seyrediyorduk.
Bu millet uğruna, bu ülke uğruna, devlet uğruna kurşunu atan da, kurşunu yiyen de her zaman bizim için saygıyla anılır. Onlar şereflidirler. Bizim bu konuda söyleyeceklerimiz bundan ibarettir.
Dolayısıyla bürokratik sistemin organizasyonundan doğan yapısal sorunlar olduğu gibi siyasi iradenin de bu düzenin arkasında olduğu bir tabloyla karşı karşıyaydık. Bu kirlenmeden hukuk sisteminin payını almaması da beklenemezdi. Nitekim boru 6 Ekim'de patladı, suyun bize kadar gelmesi 13 Ekim'i buldu. 6 Ekim tarihinde İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar, HSK Genel Sekreterliğine bir mektup yazdı. Bir önceki bölümde de dinlediğimiz Uçar'ın mektubu şu ifadelerle biterek dilekçeye dönüşüyordu.
Uyuşturucu gibi kötü bir melaneti hoş gören, örgüt elebaşlarının yeni bir suç işleyeceklerini bile bile yargılama bile yapmadan salıveren, kimyasal zehirlerin toplumu çürütmesine katkı sunan, çalışma arkadaşlarımız üzerinde korku imparatorluğu oluşturup mobbinge maruz bırakan, tasavvutta bulunan, yargılamayı etkilemeye teşebbüs eden örgütlü ya da örgütsüz bu yapıların çökertilmesi için gereğinin yapılması yüksek takdirlerinize arz olunur.
Konuyu 13 Ekim'de bir günde kaleme alan Timur Soykan da dahil olmak üzere hemen her gazeteci bu habere yargıda çürüme başlığını atıyor. Dünya görüşü önemli değil. En solundan en sağına kadar aynı tanımı yapıyor bunu herkes. Çürüme. Mesela geçmişte iktidara da destek veren sağın önemli isimlerinden Taha Akyol, bana kalırsa tek virgülünde hata olmayan bir konuşma yapmış Karar TV'de.
Burada esas olay şu. İktidardakiler kim olursa olsun, dindar ya da seküler, milliyetçi ya da sosyalist, sağcı ya da solcu fark etmez. Güç bozar, mutlak güç mutlaka bozar. Bunu önlemek için gücün dengelenebilir olması, denetlenebilir olması, yargının bağımsız olması, yanlışları yazabilmesi için medyanın hür olması, özgür olması, kuvvetler ayrılığının ülkede egemen olması, meclisin yürütmenin emrinde değil, bağımsız soruşturmalar açabilecek, araştırmalar yapabilecek bir kuvvetler ayrılığı prensibinden güç alıyor olması lazım. Bunlar olmayınca sonuç böyle oluyor işte.
Önceki bölümde İsmail Uçar'ın 6 Ekim'de HSK Genel Sekreterliğine yazdığı mektup üzerinden yargıda rüşvet çarkını konuşmuştuk. Önceki örnekler üzerinden yargının ne ölçüde çürüdüğünü tespit etmiştik. Sezgin Baran Korkmaz'ın mal varlığının tedbir ve yurt dışına çıkış yasağının nasıl kaldırıldığını, Zindaşti'nin 3,5 milyon dolara serbest bırakılma hikayesini, Erzurum'da bir rüşvete aracılık etmeye yeltenen bir başka savcıyı. Bunları önceki bölümde konuştuk. Bu bölümde ise neden bugün sorusunu soracak ve bugüne odaklanacağız. İsmail Uçar kimdir? Bu çıkışın önemi nedir? Ben Ozan Gündoğdu. Hazırsanız başlayalım. Aslında 15 Temmuz'dan sonraki olağanüstü süreci organize eden siyaset kurumuyla da ilişkili bir isim İsmail Uçar. Bu ilişki tam 10 yıl önceye dayanıyor. 17-25 Aralık operasyonu Fethullahçı savcıların elinden alındıktan sonra dosya 4 savcıya veriliyor. Bu savcıların isimlerine 25 Aralık 2022'de yani operasyonun 9. yıl dönümünde A Haber'e konuşan İsmail Uçar'ın bizzat kendisinden dinleyelim.
Biz dosyayı o günden sonra işte Fuzuli Bey vardı, ben vardım, İrfan Bey vardı ve İdris Bey vardı. Birlikte devraldık. Daha sonra İdris Bey sağlık nedeniyle ayrıldı. Yerine Murat Çağlak görevlendirildi.
17-25 Aralık dosyası sonradan dosyaya dahil edilen Mehmet Çağlak dışında bu 3 savcı tarafından kapatıldı. İrfan Fidan, Fuzuli Aydoğdu ve İsmail Uçar. Savcıların üçü de 15 Temmuz'dan sonra önemli pozisyonlara getirildiler. İrfan Fidan önce 26 Temmuz 2016'da yani darbe girişiminden sadece 11 gün sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı oldu. 27 Kasım 2020'ye kadar görevine devam eden Fidan oradan yargıta üyeliğine atandı. Fakat yargı tarihine hülle atama olarak geçen çok enteresan bir atamaydı bu. Kanuna göre bir hakimin AYM üyesi olabilmesi için Yargıtay ya da Danıştay üyesi olması gerekiyordu. Yani önce bir üst mahkemeye üye olmanız gerekiyor ancak oradan Anayasa Mahkemesi'ne atanabiliyorsunuz. İrfan Fidan'ın Yargıtay'a atandığı 27 Kasım'dan 5 gün sonra 3 Aralık'ta Anayasa Mahkemesi için Yargıtay'da oylama yapılacaktı. Fidan dedi ki ben de adayım. Kimse de ona yahu Yargıtay'a atanalı daha 3 gün olmuş ne AYM'si demedi. Hatta bırakın bunu, pandemi gerekçe gösterilerek İrfan Fidan'ın aday olması kolaylaştırılsın diye AYM seçimi 15 gün ertelendi. Fidan da Yargıtay'a atandıktan 6 gün sonra henüz görevine başlamadan, tek bir dosyaya imza atmadan Anayasa Mahkemesi üyeliği için başvuruda bulundu. Eski Anayasa Mahkemesi raportörü Osman Can bu vakayı şöyle yorumlamış 3,5 sene önce.
HSYK tarafından Yargıtay'a üye seçilir seçilmez hemen hızlı bir şekilde Yargıtay'da bu ben adayım dolayısıyla seçimler durdurulsun diye bir mesaj verebiliyor. Ondan sonra bu mesajın ardından pandemi gerekçesiyle Yargıtay erteleme yapıyor. 15 gün sonra Yargıtay yapıyor. Sanki 15 gün sonra Yargıtay'da pandemiyle ilgili sorunlar kalkacak, ortadan kalkacak gibi böyle bir şey söz konusu değil. Ve ardından yapılan oylamada bazı diğer deneyimli üyeler de üyelikten çekiliyor, adaylar adaylıktan çekiliyor. Ondan sonra da bir rekor bir oyla bu kişi Yargıtay'da yapılan seçimde en yüksek oyu alıyor. Ve bu kişi daha Yargıtay'da bir gün dahi çalışmamış. Yargıtay ile ilgili herhangi bir deneyim kazanabilmiş bir şey değil.
İrfan Fidan belli ki AYM üyesi yapılmak istendi. Bu nedenle kanunun etrafından dolanıldı. Hülle yoluyla Anayasa Mahkemesi'ne atandı. Kanunun etrafından dolanan bir tüccar veya bir esnaf olsa biraz daha makul karşılarız değil mi? Devletin önlem almasını bekleriz böyle bir durumda. Bizzat AYM atamasında kanun etrafından böyle dolanılıyorsa ne yapacağız? Dolanılır diyenlerin gerekçesi bir olağanüstü durum yaşadığımızdı. Devlet bir varlık yokluk mücadelesi veriyordu. Kanunun da etrafından dolanılırdı. Önemli olan davaydı. FETÖ'cü, PKK'lı, terörist falan değilseniz böyle olmasına pek bir ses etmemelisiniz. Toplum önce bir şoka maruz bırakılmış, sonra şokun etkisiyle onay vermeyeceği şeyleri olağan karşılamaya başlamıştı. Yargıtay'da tek bir gün görev yapmayan İrfan Fidan, 101 Yargıtay üyesinin oyuyla AYM üyeliğine aday gösterildi. Diğer adaylar da adaylıktan çekildi. Ne şaşa değil mi? Oylamanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından İrfan Fidan AYM'ye atandı. Fidan artık Anayasa Mahkemesi üyesiydi. Hala da öyledir. Konu o dönem çok tartışılmıştı.
İrfan Fidan'a bir Yargıtay kararına dahi imza atmamış pozisyonda olan bir kişiyi biz Anayasa Mahkemesi'ne gönderelim diye 101 Yargıtay üyesi imza atıyorsa bir merkezden aldıkları talimatla.
İrfan Fidan'ı geçelim ve bu 3 savcıdan bir diğeri olan Fuzuli Aydoğdu'ya dönelim. İrfan Fidan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı yapılırken Fuzuli Aydoğdu da İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili yapılmıştı. Yani bu iki isim İstanbul Adliyesi'nin en önemli iki koltuğuna oturtuldu. O da İrfan Fidan'la aynı gün Yargıtay Ceza Dairesi'ne atandı. Halen Yargıtay üyesi konumunda. Peki ya Aynı dosyanın son savcısı, bugünün kahramanı İsmail Uçar'a ne oldu? Uçar, 2017'de İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı oldu. Dikkat! İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı değil, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı. Darbe girişiminden yaklaşık bir yıl sonra yani. Burada bir duralım. Şimdi bu atama dünyanın en büyük adliyesinin başına geçmekti de sadece Anadolu'nun başına geçmekti. Yani tüm İstanbul'a İrfan Fidan bakıyor, vekili Fuzuli Aydoğdu ve siz Anadolu Adliyesi'ne bakıyorsunuz. Bu üç isim birbirleriyle hep karşılaştırılıyor. Zira 17-25 Aralık dosyaları yasa dışı da olsa binlerce istihbarat dinlemesine erişim anlamına geliyordu. En önemli devlet yetkilileri uzun uzun dinlenmişti ve hepsi çuvallar dolusu dosyadaydı. Bu çuvalları İsmail Uçar'ın kendi sesinden dinleyelim.
Şimdi biz dosyayı ilk aldığımızda tabii bir çalışma ortamı ayarladık kendimize. Büyük bir oda, 4 savcının çalışacağı şekilde. Bütün dosyaları istedik. Ve dosyalar geldiklerinde hep çuvallı, ağızları mühürlü, hiç açılmamış vaziyetteydi. Bunun anlamı şu oluyor. Bu dosyalar emniyetten savcılığa gelince bunu hiç açmamışlar, okumamışlar.
Bu iki isim, yani İrfan Fidan ve Fuzuli Aydoğdu, aynı gün 27 Kasım 2020'de Yargıtay'a atanınca herkes İsmail Uçar'a bakmaya başladı. Çünkü İsmail Uçar'ın da bir sonraki genelgede ya Yargıtay'a ya da İstanbul Başsavcılığına atanacağı konuşuluyordu. 2021 genelgeleri yayınlandı, yok. 2022 genelgeleri yayınlandı, yok. Dedikodular dolaşmaya başladı. 2023 Eylül genelgesi de yayınlandı ki 6 Ekim'de İsmail Uçar'ın mektubunu gördük. Halbuki tıpkı Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman gibi İsmail Uçar da Erdoğan'la isminin anılmasından hiç rahatsız değildi. Kamuoyu İsmail Uçar adını Erdoğan'la aynı cümlede Mayıs 2019'da kurmaya başlamıştı. İsmail Uçar'ın eşi Çiğdem Uçar tartışmalı bir tarihte. 11 Mayıs 2019'da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından TMSF üyeliğine atandı. Aynı tarihte İsmail Uçar İstanbul seçimlerine ilişkin itirazları inceliyordu. Bu da o dönem çok tartışılmıştı.
AKP'nin itirazıyla İstanbul sandıklarını soruşturan savcının eşi TMSF'ye atandı. İstanbul seçimlerinde yolsuzluk yapıldığını iddia eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu üyeliğine İstanbul'da sandık kurullarında usulsüzlük yapıldığı iddialarını soruşturan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar'ın eşi Çiğdem Uçar'ı atadı.
Düşünün, eşiniz İstanbul seçimlerine olan itirazları inceliyor, siz ise Cumhurbaşkanı tarafından TMSF Yönetim Kurulu'na atanıyorsunuz. 17-25 Aralık'ı soruşturup dosyayı kapatan bu 3 savcıdan biri AYM üyesi, biri Yargıtay Ceza Dairesi üyesi. Mevkidaşı olan Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman da Yargıtay'a atanmış. Fakat İsmail Uçar 6 yıldır aynı koltukta oturuyor. Üst mahkemelere atanmıyor. İstanbul Başsavcısı da yapılmıyor. Bu zamana dek her HSK genelgesi gündeminde Uçar'ın adı Yargıtay üyeliği için konuşuluyor ama bir türlü olmuyor. Üst mahkemeye ya da İstanbul Başsavcılığına atanmayınca Uçar hakkında da dedikodular bu sefer başka türlü artmaya başlıyor. Nedir o? Emeklilik dedikoduları. Zamanlamasının hepimizin bildiğinin dışında böyle de bir önemi vardı İsmail Uçar'ın mektubunun. Şimdi Uçar bir üst mahkemeye atansa bir türlü o zaman HSK iddiaların doğruluğunu teyit etmiş gibi algılanacak. Yani buralar hırsız doldu diyen bir adamı bir de terfi ettirirsen büyük bir yargı operasyonu yapman lazım. Diğer ihtimal de Uçar'ın hiç terfi ettirilmeyip başsavcılık görevinden alınması. Yani emekli edilmesi. Bu sefer de HSK iddiaların üzerine örtmekle suçlanacak. Bu haliyle Uçar bu mektupla koltuğunu da sağlama almış görünüyor. Ama bu süreçte illaki kelle alınmak durumunda. Ayan beyan hale gelmiş bu çürümenin kontrolden çıkmasını istemiyorsanız mutlaka bu işleri birkaç kirli tipe yıkmak zorundasınız. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç müfettiş görevlendirmiş. Söylediğine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu konuda Yılmaz Tunç'un arkasındaymış. Peki ne yapılması gerekiyor? Hiç değilse bir soruşturma, belki bir soruşturmadan bir dava çıkar falan. Fakat tüm bunları siyasetin müdahalesi olmadan yapabilecek bir yargı var mı? Yok. İşte buna sistemik çöküş diyorlar. Burada kısa bir mola verelim. Sonra sizlerle eski bir operasyona gideceğiz. Neşter 2 operasyonuna.
Nerede olduğun değil, neye ihtiyacın olduğu önemli. Hayvel tüm mesafeleri ortadan kaldırıyor, sana ve zamanına değer veriyor. Online terapide 5 yıllık deneyimi ve bünyesinde yer alan 1000'i aşkın yetkili uzman ile Hayvel ihtiyaçlarına özel terapi hizmetini sana sunuyor. Açıklamada yer alan linkten Hayvel uygulamasını indirebilir, ücretsiz ön görüşmelerle bu bahar yeni bir sene merhaba diyebilirsin. Üstelik bu yolculuğa çıkarken kullanabileceğin POD10 indirim kodunu da unutma.
Merhabalar, ben Cengiz Çalışkan. Bir kısmınıza göre Bebar Bilim. POD B Media ile birlikte hazırladığımız şovumuz hiçbir şey tesadüf değil de bizi bugüne getiren tüm bilimsel, kültürel, toplumsal dönüm noktalarına doğru yola çıkıyoruz. Hadi sakın kulaklıkları.
Aradan önce sistemik çöküşü anlatmaya çalışmış, sizlerle eski bir operasyona gideceğimizi söylemiştim. Operasyonun adı Neşter 2 operasyonu. Anlayacağınız üzere Neşter 1 de var, bir de ikinci operasyon söz konusu. Neşter operasyonu, Sağlık Bakanlığı, SSK ve ilaç firmaları arasında dönen bir yolsuzluk üçgenine dönük yapılıyor. Bundan tam 20 yıl önce 2003'te. Dava sonucunda ortaya çıkıyor ki, rüşvet yoluyla bakanlık ve SSK'daki yetkililer bir takım ilaçları pahalıya alıyor, ortaya çıkan fahiş karı da bu üçgende bölüşüyorlar. Fakat operasyon derinleştikçe şebekenin içinde yargı mensuplarının da olduğu anlaşılıyor. Çünkü çeşitli isimler tutuklandığında yargıdaki bazı hakimler bu tutukluluğun iptal edilmesi yönünde baskı yapmaya başlıyorlar. İşte buradan sonra operasyon boyut değiştiriyor ve ikinci bir operasyon geliyor. Neşter operasyonunun yargıya sızan ayağına Neşter 2 operasyonu yapılıyor. Detaylara girmiyorum. Bu operasyon da yargıya sızmış, hatta yüksek yargı mensuplarına sıçramış bir çıkar şebekesine dönük yapılmıştı. Suçlama, nüfus kullanarak davayı etkilemeye çalışma, çıkar amaçlı suç örgütü üyeliği ve görevi kötüye kullanma. Yargıçlar Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde yani DGM'de yargılandılar. Ben de Neşter 2 operasyonunu yürüten DGM savcısı Ömer Süha Aldan'ı aradım. Onun ifadeleriyle bir önce operasyonu dinleyelim.
Biz aslında sosyal güvenlik alandaki bir yolsuzluk iddialarına ilişkin o zaman Bakan Yaşar Okuyan bize ihbarda bulunmuştu. Onun üzerine şeye başlamıştık, soruşturmaya. Ve o soruşturma sırasında da sanıkları ben gözaltına aldırdığımda birdenbire şey değişti. Tabii bazıları devreye girip onları serbest bıraktırmaya falan çalıştığına dair telefon görüşmelerine rastlayınca o zaman şey kararı verdim. Yani bir Neşter'i o zaman hekimlere yönelik yapmıştık. Bir de dedik yargıya yönelik yapalım. Çünkü yargıda ciddi bir sinirlenme belirtisi vardı o zaman, ben onu gözlemlemiştim.
Şimdi Ömer Süha Bey dinlerken tabii düşünüyorsunuz. Yargı için de ağır bir sınav oyuyorlar. Her yer özelleştiriliyor, malı mülkü devrediyor devlet. Her taraf lobicilerle dolmuş. Hukuk davalarında da kim karar veriyor? Yargıtay Hukuk Dairesi, yani en üst mahkeme o. Neşter 2 operasyonu da Türk Telekom'un özelleştirilme sürecini de kapsamaya başlıyor. Türk Telekom özelleştirilecek de ne şartlarda kime gidecek? Bu Türk Telekom'u almak isteyenler kadar Türksel ve Telsim'i de etkiliyor tabii.
Soruşturmayı başlatmak zorundaydım bir an önce. Çünkü Yargıtay Genel Kurulu'nda bir dosya görüşülecekti ve o zaman Türk Telekom'un aleyhine bitecekti. Ya o zaman devlet kuruluşuydu tabii. Bu GSM firmaları hem Türksel hem Telsim o dönemde onların lehine bir karar çıkarılması için ciddi bir çaba vardı Hukuk Genel Kurulu'nda.
Şimdi bu rüşvet meselesinde ben gerçekten çok cahilim. Yani eminim siz de öylesinizdir. Trafik polisine rüşvet teklif etmekten bahsetmiyorum arkadaşlar. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu üyesine rüşvet teklif ediyorsunuz. Bu işi nasıl yapıyorlar, yöntemlerine? Direkt yekten söylüyorlar mı? Abi sen şuna şu imzayı at, ben de sana şu kadar para vereyim mi diyorlar. Savcı Ömer Süha Aldan, Neşter 2 operasyonuna konu olan faaliyeti şöyle anlatıyor.
Bir tane yüksek yargı mensubu bir kişi var. Bunun hukukçu bir oğlu var. Bu hukukçu kişiyle böyle iş takipçisi olan bir eski bir bakanın damadı var. O damat bu işleri iyi beceriyor. Yani hakim savcılarıyla ikili iyi ilişkiler kuruyor. O ilişkilerin sonucunda ya yüksek yargı mensuplarına araya sokup işte tavassut yoluyla işi hallediyor, para alıyor ya da doğrudan rüşvet mekanizması işliyor. Mesela yargı camiasında hemen hemen bilinir. Kimin rüşveti yediği, kimin yemediği, kimin bu konularda katı kuralları olduğunu herkes bilir. Herkes birbirinin rayicini de bilir. Ne yazık ki böyledir yani.
Benzer çıkar şebekelerinin şimdi de ürediği İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı tarafından da itiraf ediliyor. Müfettişler görevlendirildi. Ama bu kadar benzerlik bir yana biraz da farklılıklara bakalım. öncelikle nicelik olarak değerlendirelim. Yargıya sirayet etmiş aynı suçlar bugün daha mı az yoksa daha mı çok?
Çok daha fazla olduğunu düşünüyorum şahsen. Çünkü bir meslek şeyi vardı, belli bir kuralı vardı bizde. Çok ayıplanırdı. Bir menfaat karşılığı bir şey elde eden hakim savcıya ciddi bir kuşkuyla bakılır. O zamanki HSK ciddi bir şeydi. Daha az politikti diyelim. Dolayısıyla bu tip yapıları meslekten arındırma konusunda daha cüretkardı.
Ömer Süha Aldan iki dönem arasındaki en önemli fark olarak ahlaki sorumlulukların değiştiğini vurguluyor. Ama aynaya bakıp yaşasın kötülük demediğinize göre bu ahlaki sorumluluklar nasıl değişiyor? Nasıl rüşvete daha kolay onay veren bir ahlaki standardı kabul ediyorsunuz? Bana kalırsa bu noktada olağanüstülüğün olağanlaşması devreye giriyor. Son 5 yılda yaşadığımız aleni hukuk dışılıkları son 2 bölümde sunduk size. Hepimizin gözü önünde oldu bunlar. Hepimiz biliyorduk buna benzer bir sonuçla karşı karşıya olduğumuzu. İşte şimdi ayan beyan görünüyor ancak.
Ama şimdi artık yargı düşünsel anlamda iktidara doğrudan bağlı ve de yakın hale geldiği için artık koruyup kollama işi çok ayyuka çıktı. Bir İstanbul başsavcısı çıkıp bunları söylemese hiç ortaya bile çıkmayacak gözle görünen bir şey.
Hukuk kesin kanıt istiyor ama ünlü bir ifade rüşvetin de belgesi olmuyor. Bu nedenle rüşvet suçunun bünyeden arındırılması hukuk yoluyla her zaman kesin çözüm olmuyor. Bu noktada ne devreye giriyor biliyor musunuz? Kurum kültürü. Hukukun beceremediğini kurum kültürü kendi içinde beceriyor. Kurum kendi içinden sizi dışarı atıyor. Ne oluyor da diyemiyorsunuz.
Bir hakim savcı hakkında müfettişler de bağımsız sayılırdı o dönemde. Yarı bağımsız diyelim en azından. Müfettişlerin düzenlediği rapor çerçevesinde o hakim savcıya eğer çok kanıtlanmıyor ama ortada da böyle bir pis kokular sezinlenmişse haber gönderiliyordu. Lütfen emekliliğinizi isteyin ya da ayrılın diye. Bizim meslekte böyle bir gelenek vardı. Çünkü vesicile onlar kaydolduktan sonra o kişiler kolay kolay yükselemezdi. Şimdi rüşvet kolaylaştı.
Yani bir kurumun ayakta kalması için sadece hukuk değil, o kurumun kendi bağışıklık sistemi anlamına gelen kültürünün de yaşaması gerekiyor. Fakat bu kurum kültürünün orta yerine önce Fethullahçılar sızdı ve kendi kurum kültürlerini inşa etmeye başladılar. 2016'daki darbe girişiminden sonra yargıdaki 11 bin savcıdan 5 bini meslekten ihraç edilmişti. Sayıları yuvarlak veriyorum. Sırf bu veriye bakarak bile yargının yarısının bir örgüt mensubu olduğu korkunç bir tabloyla karşı karşıya kalınmıştı. Üzerine bir de yeni alınanlar oldu. Sulh ceza hakimliklerinin sayısı da arttırıldı. Böylece ihtiyaç duyulan hakim savcı sayısında da ciddi artış yaşandı. 5000 hakimlik ilanı açılıyordu, fabrika gibi. Fakat bu kadar insan alınırken bir yandan da FETÖ'nün yeniden sızma riskiyle de karşı karşıyasınız. Yani çok ciddi bir stres enjekte ediliyor topluma ve deniyor ki uçurumun kenarındayız ki hakikaten öyleyiz. Bu aşamada sıfır risk alıyorum. Ben kendi bildiğim adamı alırım deniyor. Solcuymuş, Aleviymiş, Kürtmüş ya da muhafazakarmış ama partiden kimseyi tanımıyormuş. Öyle yok. Öz hakiki referansıyla gelecek, gidecek, hakim olacak, savcı olacak.
2016'dan bu yana yargıya dışarıdan 20 bin dolayında kişi atandı. Yani olağanüstü bir rakam ve bu kişileri seçerken de çoğunlukla iktidara yakın olmalarına özen gösterirdi. İşte Alevi olmasın, işte FETÖ'cü olmasın, Kürt olmasın, solcu olmasın vesaire dediğiniz zaman da dolayısıyla seçim yaparken de daha iktidara yakın olan, nitekim sanıyorum İktidar Partisi'nin gençlik kollarından, kadın kollarından, avukatlardan bir yığın insan alındı mesleğe.
Bir davanın haklılığına inanmış ve böylece şövalye ruhlu mücadeleler veriyor. İcabında AYM kararını tanımıyor. İcabında tek telefonla birini tahliye ediyor. Davası uğruna öyle fedakar ki mesleğini davası uğruna kötüye kullanıyor. Şimdi bunlar partizanlar. Bir de bu partizanların açtığı yolda yolunu bulanlar var. Partizanlar biraz safça ama bunlar öyle değil. Tahliye ederiz de bedeli var diyorlar. Sadece rüşvet almıyor, bir de o rüşvetin peşinden koşuyorlar. Fakat her iki tarafta, yani partizanlar da, rüşvetçiler de egemen konumda değil. Çünkü hem milyonuna milyon katıp, yani hem rüşvetini de alıp, hem de partizan olanlar var. Bu ikisini birleştirdiğinizde zaten siz egemen oluyorsunuz. Mevcut rejimde partizan olmanın ahlaki bir standardı yok çünkü. İşte çürük bakterisi yayılmak için ideal ortamı kolluyor, ve bu bakterinin üremesi için uygun şartları bu atmosfer oluşturuyor.
Öyle bir şeydir ki bu yargıdaki kirlenme olayı çok çabuk sirayet etmeye başlar. Niye? Çünkü neden? Aynı lojmanda alt üstte oturuyorsunuz. Onlarca hakim, savcı. Birinde böyle maddi gelirinde iyileşme oldukça, daha rahat yaşam sürmeye başladıkça, diğeri ne yazık ki, üzülerek söylüyorum ama, ona özenmeye başlayabilir ve yayılır. İşte alemin enayisi sen misin duygusu ortaya çıkmaya başlar ve yargıda ciddi bir kirlenmenin en büyük alan sebebi odur.
Araya gitmeden önce tüm bu yaşadıklarımızı sistemik çöküş olarak ifade etmiştik. Çünkü sistem bu tip bir kirlenmeye karşı kendisini bağımsız olarak denetleyebilecek bir mekanizmadan mahrum bırakılmıştı. Eskiden olsa, yani yürütme Cumhurbaşkanı ve Başbakan'dan oluşsa, Cumhurbaşkanı tarafsız ve bağımsız sayılsa, Başbakan kendi hükümetini kursa, Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu mesela devreye girebilirdi. Ya da Sayıştay vardı, yolsuzlukları tespit etmekle sorumluydu, bağımsız bir yargı organıydı, o da olmadı. Olmadı, mecliste bir araştırma komisyonu kurulur, iddiaları araştırırdı, daha sonra yargı devreye girerdi. O da yok. Tabi medyayı da unutmamak lazım. Gazeteciler de bir bütün halinde bu işin üzerine giderdi. O da yok. Kamuoyunun da daha duyarlı olduğu bir dönem vardı. O da kalmadı. Bir de dinlediniz, ayıp sayılırdı rüşvet, adam kayırma, görevi kötüye kullanma vesaire. Onlar da gitti. Hiçbirinin yapabilecek işlevi kalmadı sistemin. Tümüyle siyasi mekanizma tarafından ele geçirilmiş durumda. Yapsa da göstermelik olacak. Kamu vicdanını rahatlatacak bir arınma yaşanmayacak. En fazla bir iki günah keçisi. Hepsi bu. Örnek bir olayla dediklerimi pekiştirmeye çalışayım. Dün, yani 25 Ekim'de Anayasa Mahkemesi 9'a 4 çoğunlukla tip milletvekili Can Atalay'ın tutukluluğunu haksız buldu. Dosyada hak ihlali olduğuna karar verdi.
Can Atalay dosyasında seçilme hakkı ve kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı yönlerinden hak ihlali olduğuna hükmedildi. AYM, Can Atalay dosyasında hak ihlali olduğunu söyledi.
AYM'nin bu kararı Atalay'ın yargılandığı 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne tebliğ edildikten sonra Can Atalay tahliye edilecek. Belki de edilmiştir. Siz bu kaydı dinlerken Can Atalay belki de dışarı çıkıyordur. Yani böyle olması gerekiyor. Aksinin mümkün olabileceğinin aklımıza bile gelmemesi gerekiyor, değil mi? Yargının en üst mahkemesinin kararı ilk derece mahkemelerine bağlar, değil mi? Evet, cevaplarınızın anlamsızlaştığı bir sistemin içindeyiz maalesef. Bir okurumuz sormuş. 13. Ağır Ceza AYM kararını tanımasa ne olur? Söyleyelim, hiçbir şey olmaz. Hayat aynen devam eder. Erdoğancılar buna itiraz etmez, hatta alkışlar. Erdoğancı olmayanlar artık bunlara şaşırmamaya başlar. İşte bildiğimiz anlamda Cumhuriyet'in sonundayız. 3 bölümdür aslında anlatmaya çalıştığımız da buydu. Pazar günü Cumhuriyet'in 100. yaşını kutlayacağız. Belki de Cumhuriyet 100 yaşında demek doğru değildir. Belki de şöyle demek gerekir. Cumhuriyet yaşasaydı 100 yaşında olacaktı. Trend Topi'yi Podbi Medya ile beraber hazırlıyoruz. Yine de Cumhuriyet Bayramınızı hüzünle kutlarım. Yaşasın Cumhuriyet. Hoşça kalın.
Çok stresliyim. İçimde bir sıkıntı var. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum.
Kendini iyi hissetmeye bugünden başla. Online terapide 5 yıllık tecrübesi ve 500 binin üzerinde kullanıcısıyla Hayvel'le terapi yolculuğuna başla. Hadi kendi baharına rahat ve ferah bir adım at.